Ayrım 14. Ama 311. gece olunca demiş ki: Bir gün Serendip Şahı Bağdat'taki kamu işlerinin ne durumda olduğu ve Halife Harun Reşid'in yönetim tarzı hakkında bana sorular sordu. Ben de halifenin ne denli adaletli ve yüce gönüllü olduğunu kendisine anlattım ve onun erdemleri ve güzel nitelikleri üzerine uzun uzadıya durdum. Serendip Şahı hayran oldu ve bana, vallahi halifenin gerçekten bilge bir kişi olduğunu ve geniş toprakları yönetme sanatını iyi bildiğini anlıyorum. Ve sen de bana onu çok sevdirdin. Kendisine şanına layık armağanlar hazırlayıp seninle yollamayı çok istiyorum, dedi. Ben de kendisine hemen işittim ve itaat ettim efendim. Kuşkusuz armağanlarını halifeye götürüp sadakatle sunarım. Kuşkusuz çok memnun olacaktır. Ayrıca kendisine senin ne büyük dostluk duyduğunu ve birlikteliğine güvenebileceğini söylerim, diyerek yanıt verdim. Bu sözleri işitince Serendip Şahı mabeyincilere buyruklar verdi. Onlar da bunları çabucak yerine getirdiler. Bana Halife Harun Reşit için getirdikleri armağanlar şunlardı. İlkin bir tek yakuttan yontulmuş, yarım ayak uzunluğunda ve bir parmak kalınlığında harika renkli büyücek bir vazo vardı. Bir kupa biçimindeki bu vazo her biri bir fındık iriliğinde yuvarlak ve beyaz incilerle doluydu. İkinci olarak iri bir yılan derisinden yapılma ve her biri bir altın dinar iriliğinde pullarla kaplı bir halı vardı ki üstüne çıkıp yatanları her türlü dertten kurtaran bir büyüye sahipti. Üçüncü olarak en hoşundan 200 kafur topağı vardı ki her bir topak fıstık büyüklüğündeydi. Dördüncü olarak her biri 12 arış uzunluğunda ve tabanı 2 arış olan 2 fil dişi vardı. Dahası değerli taşlara bürünmüş serendipli güzel bir genç kız bu armağanlar arasındaydı. Aynı zamanda Şah Emirül Müminin için bana, Halife Hazretleri nezdinde kendisine bunca az armağan yolladığım için maruz tutulmamı sağlayacak ve kendisini çok sevdiğimi söyleyeceksin, diyerek bir de mektup verdi. Ben de kendisine işittim ve itaat ettim diyerek yanıt verdim ve elini öptüm. Bunun üzerine, bununla birlikte Simbat, benim ülkemde kalmak istersen yerin başımız üzerinedir, gözümüz üzerinedir ve bu durumda Bağdat'a halifenin nezdinde senden başkasını yollarım, dedi. Bunu duyunca, vallahi ey zamanın şahı, cömertliğin büyük bir cömertlik ve iyiliklerinle adeta beni boğdun. Ama Basra'ya yola çıkmak üzere olan bir gemi var ve bu gemiye binip giderek ailemi, çocuklarımı ve ülkemi görmeyi çok arzu etmekteyim, diye haykırdım. Bu sözleri duyunca Şah beni orada kalmak için daha fazla sıkıştırmadı ve hemen söz konusu geminin kaptanını ve benimle birlikte yola çıkacak tacirleri çağırttı. Ve onlara benim hakkımda binbir tavsiyede bulunarak bana her türlü saygıyı göstermekte kusur etmemelerini buyurdu. Benim yolculuk navlunumu da ödedi ve bana hala saklamakta olduğum birçok değerli eşya armağan etti. Onları Serendip'in bu yüce hükümdarının anısı uğruna satmaya kıyamadım. Şaha ve büyüleyici adada oturduğum sırada dostluk kurduğum herkese veda ettikten sonra gemiye bindim. Gemi de hemen yelken açtı. Uygun bir rüzgarla yol aldık ve Tanrı'nın merhametine sığınarak adadan adaya, denizden denize yol aldık. Sonunda Tanrı'nın lütfuyla güvenlik içinde Basra'ya ulaştık. Ben oradan çabucak tüm servetim ve halifeye yollanan armağanlarla birlikte Bağdat'a geçtim. Böylece her şeyden önce Emirül Müminin'in sarayına gittim ve kabul salonuna alındım. Bu durumda halifenin önünde yeri öperek saygı duruşunda bulundum. Kendisine mektubu ve armağanları verdim ve tüm ayrıntılarıyla serüvenimi anlattım. Halife Serendip Şahı'nın mektubunu okuyup bitirip armağanları inceledikten sonra bana Şah'ın mektubunun ve armağanlarının belirttiği kadar zengin olup olmadığını sordu. Ben de kendisine, ey Emirül Müminin, sana Serendip Şahı'nın abartmadığına tanıklık ederim. Dahası gücüne ve servetine ek olarak adalet duygusuna bağlı olduğunu ve halkını büyük bir bilgelikle yönettiğini de söyleyebilirim. Ülkesinin tek kadısıdır o. Zaten halk o denli ağırbaşlıdır ki aralarında asla çatışma olmaz. Gerçekte bu şah senin dostluğuna layıktır ey Emirül Müminin, diyerek yanıt verdim. Halife söylediklerimden doyum sağladı ve bana okuduğum mektup ve anlattıkların Serendip Şahı'nın bilgeliği ve görgü kurallarını bilen yüce bir kişiliği olduğunu kanıtladı. Onun yönettiği halk ne mutludur, dedi. Sonra halife bana bir hilat ve zengin armağanlar verdi ve beni saygınlık ve ayrıcalıklarla donattı ve öykümün en marifetli katiplerin eliyle yazılıp devlet arşivlerinde saklanmasını istedi. Bunun üzerine oradan ayrılarak mahalleme ve evime koştum ve orada çektiğim belaları unutarak ve varlığımdan bana verebileceği tüm yararı sağlamaktan başka bir şey düşünmeksizin anam babam ile dostlarım arasında zenginlik ve şeref içinde yaşadım. İşte bu 6. gezim sırasında başımdan geçenler bunlar. Ama yarın ey konuklarım, Allah isterse size öteki 6'sı bir araya gelse bile denk sayılmayacak, gezilerimin en harikası, en şaşırtıcısı ve en inanılmazı olan 7.sinin öyküsünü anlatacağım demiş. Ve gemici Simbad şölen sofrasını kurdurmuş ve Hamal Simbad da dahil tüm konuklarını ağırlamış. Ayrılmadan önce ona daha önce olduğu gibi 100 altın dinar vermiş. Hamal da işittiklerini duyduğu hayranlıkla kendi evine çekilmiş. Sonra ertesi gün sabah namazını kılmış ve gemici Simbad'ın sarayına geri dönmüş. Tüm çağrılılar toplanınca yiyip içmişler, aralarında konuşup gülüşmüşler ve çalgılar ve şarkılar dinlemişler. Sonra sessizce ve ciddi daire şeklinde oturmuşlar ve gemici Simbad şöyle konuşmuş. 7. gezi. Bilin ki dostlarım, 6. yolculuğumdan döndükten sonra artık başka bir gezi yapma fikrini kesinlikle bir yana bırakmıştım. Sadece yaşımın uzak seferler yapmaya izin vermemesinden dolayı değil. Gerçekten geçirdiğim tüm tehlikeler ve yaşadığım tüm felaketlerden sonra artık yeni serüvenlere atılmayı hiç istemiyordum. Zaten Bağdat'ın en zengin adamı olmuştum ve halife çoğu zaman kendi ağzımdan gezilerim sırasında gördüğüm olağanüstü şeyleri dinlemek için beni yanına çağırtıyordu. Halifenin adeti üzere beni çağırttığı bir gün, kendisine serüvenlerimden birini, ikisini ya da üçünü anlatmaya hazırlanırken bana ''Simbad, Serendip Şahı'na birini gönderip ona ayırdığım armağanları yollamak gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse Şahı'nın seni görerek sevineceği kesin bulunan bu ülkeye giden yolu senin kadar bilemez. Hemen bugün yola çıkmaya hazırlan. Çünkü bizim bu adanın hükümdarına borçlu kalmamız yakışık almayacak ve kendisine yanıtımızı ve ulağımızı yollamayı daha fazla ertelemek şansımına uygun düşmeyecektir.'' dedi. Halifenin bu sözlerini duyunca dünya gözümün önünde karardı ve beklenmedik bir şaşkınlığa kapıldım. Ama halife hoşnutsuzluk duymasın diye kendime egemen olmanın üstesinden geldim ve Bağdat'tan bir daha hiç çıkmamak arzusunda olduğum halde halifenin önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra işitip itaat ettim yanıtını verdim. Bunu duyunca halife bana yol harçlığı olarak 1000 altın dinar ve kendi eliyle yazdığı bir mektupla Serendip Şahı'na yollamak istediği armağanları verdi. Bu armağanların içinde bakın neler vardı. İlkin kızıl kadifeden şahane bir yatak takımı vardı ki herhalde müthiş miktarda altın dinar ederdi. Bir başka renkten bir başka yatak takımı daha vardı ve yine bir renkten başkası. Küfe ve İskenderiye'nin işlemeli ince kumaşlarından 100 giysi ve Bağdat kumaşından ayrıca 50 giysi. Beyaz akikten çok eskilerden kalmış ve üstünde bir arslana karşı gerilmiş yayıyla bir savaşçının sureti bulunan bir vazo vardı. Bunların yanı başında saymakla bitip tükenmez diğer şeylerde ve Arabistan'ın en güzel ırkından 2 de at vardı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 312. gece olunca demiş ki, Arabistan'ın en güzel ırkından 2 de at vardı. Ben bu kez kendime karşı yola çıkmak zorunda kalmıştım ve limandan ayrılmak üzere bulunan bir gemiye binerek Basra'ya gittim. Baht bize öylesine lütufta bulundu ki günü güne ekleyerek 2 ay sonra güven içinde Serendip'e ulaştık. Ben çabucak Şah'a Emirül Mümininin mektubunu ve armağanlarını taşıdım. Şah beni görerek çok sevindi ve ferahlık duydu ve halifenin nezaketine hayran oldu. Benim de uzun süre yanında kalmamı istedi. Ama ben orada dinlenmek üzere sadece kısa bir süre kalmak istiyordum. Bunu izleyerek kendisinden izin istedim. Gerekli saygıyı görüp armağanlar aldıktan sonra geldiğim gibi yeniden Basra yolunu tutmak üzere çabucak gemiye bindim. Rüzgar ilkin uygun esti ve ilk uğrak yerimiz Tin Adası adı verilen bir ada oldu. Ve gerçekten orada tam bir mutluluk duyduk. Ve yeniden yola çıkıp yolculuğumuzu aramızda tatlı tatlı konuşup yarenlik ederek çok hoş bir şekilde sürdürdük. Ama bir gün tacirlerin birçok değiş tokuş ve alışveriş yaptığı adayı terk edeli henüz bir hafta olmuş ve adetimiz üzere gemide rahatça uzanmışken birdenbire başımızın üstünde müthiş bir fırtına koptu. Ve bardaktan boşanır gibi yağan yağmurun altında kaldık. Bunu görünce denklerimiz ve mallarımız sudan zarar görmesin diye üzerlerine kenevir örtüler serdik ve yolumuzdan tüm tehlikeleri uzaklaştırması için Tanrı'ya yalvarmaya koyulduk. Biz bu durumdayken geminin kaptanı kalkıp bedenini kemeriyle sıktı, yenlerini kıvırdı ve giysisinin eteklerini toparladı. Sonra direğin tepesine tırmandı. Oradan uzun uzadıya sağa sola bakınmaya başladı. Sonra benzi sapsarı direkten indi. Tam bir umutsuzlukla bize baktı. Sonra sessizce yüzüne büyük darbeler indirmeye ve sakallarını yolmaya koyuldu. Bunu görünce bizler çok korkarak ona doğru koştuk ve kendisine ne var diye sorduk. Bize Tanrı'ya içine düştüğümüz uçurumdan kurtarması için dua edin. Ya da oturun bahtınızı ağlayın ve birbirinize veda edin. Bilin ki akıntı bizi yolumuzdan saptırdı ve dünya denizlerinin en ucuna attı diyerek cevap verdi. Sonra böyle konuşarak kaptan kasasını açtı ve çıkardığı bir pamuklu torbanın düğümünü çözerek içinden küle benzer bir toz çıkardı. Bunu biraz suyla ıslattıktan sonra karıştırdı, birkaç saniye sabırla bekledi, sonra karışımı koklamaya başladı. Bunu izleyerek kasadan küçük bir kitap çıkardı. Mırıldanarak birkaç sayfa okudu. Sonra bize dönüp, "Bilin ki ey yolcular, bu harika kitap düşündüklerimi doğruluyor. Uzaklarda karşınızda gördüğünüz kara parçası Şahlar iklimi diye anılan yerdir. Dua ve barış üzerine olası Efendimiz Süleyman bin Davut'un kabri oradadır. Yine orada korkunç görünüşlü canavarlar ve yılanlar vardır. Dahası üzerinde yol almakta olduğumuz bu denizde bir yutuşta en büyük gemileri, yükleri ve yolcuları ile birlikte gövdelerine indirebilecek güçte deniz canavarlarıyla doludur. İşte ne söylenecekse söyledim, elveda," diyerek sözünü tamamladı. Kaptanın bu sözlerini işitince sonsuz bir telaşa düştük. Başımıza ne gibi felaketler geleceğini birbirimize sorup dururken birdenbire gemimizle birlikte havaya doğru kaldırıldığımızı duyumsadık. Sonra şiddetle aşağıya düştük. Bu sırada denizden gök gürültüsünden de müthiş bir feryat yükseldi. Öylesine korktuk ki son duamızı yaptık ve ölüler gibi hareketsiz kaldık. Birdenbire önümüzde kaynayan suyun üzerinde gemiye doğru bir canavarın bir dağ gibi ilerlemekte olduğunu fark ettik. Birkaç saniye sonra da daha da büyük bir canavarın, sonra da ikisinin birleşmiş halinden de büyük bir üçüncünün onu izlediğini gördük. Bu sonuncusu bir uçurum gibi açılan deniz üzerinde ansızın sıçradı ve yine bir uçurum kadar korkunç ağzını açarak gemimizin dörtte üçünü içindekilerle birlikte yuttu. Ben geminin yukarılarına çekilip denize atlayacak zaman bulabildim. O sırada canavar geminin sonuncu çeyreğinde yutup iki arkadaşıyla birlikte derinliklerde kayboldu. Bana gelince deniz canavarının dişlerinde çatırdayarak parçalanmış bulunan geminin tahtalarından birine sımsıkı sarıldım. Ve binbir güçlükle, çok şükür ki meyve ağaçlarıyla örtülü, suyu nefis bir ırmakta sulanan bir adaya çıkabildim. Bu ırmağın büyük bir hızla ve çok uzaklardan bile duyulan bir gürültüyle aktığının farkına vardım. O zaman değerli taşlar bulunan adada ölümden nasıl kurtulduğumu anımsayarak önceki gibi bir sal yapmak ve kendimi akıntıya bırakmak fikrine kapıldım. Gerçekten bu yeni adanın gönlü okşayan durumuna karşın yeniden ülkeme kavuşmayı denemek istiyordum. Ve kendi kendime, eğer kurtulmayı başarırsam her şey yoluna girer, bir daha da yolculuk sözünü ağzıma almam ve artık ömrümün geri kalan bölümünde bunu kesinlikle düşünmem. Şayet aksine girişimim sırasında can verirsem yine aynı şekilde her şey yoluna girmiş olur. Böylece belaların ve tehlikelerin kesinlikle sonu gelir, diyordum. Bunun üzerine hemen ayağa kalktım. Biraz meyve yedikten sonra, o zaman türünü bilmediğim fakat sonradan seyrek bulunduğu için tacirlerin pek beğendiği nitelikteki sandal ağacı olduğunu öğrendiğim ağaçlardan dallar topladım. Bu iş bitince ip ve sicim aramaya koyuldum. İlkin bulamadım. Sonradan ağaçlara sarılarak tırmanan ve eğilir bükülür ve de çok güçlü bitkilerin varlığını fark ederek ve de bunların işimi göreceğini düşünerek bana yarayacak miktarda bunlardan topladım. Bunları sandal ağacının iri dallarını birbirine bağlamakta kullandım. Böylece büyüyecek bir sandal hazırladım. Bunun üzerine pek çok meyve yerleştirdim. Kendim de kurtulacaksam Allah'tan olacaktır sözlerini dile getirerek üzerine çıktım. Sandalın üzerine çıkar çıkmaz onu kıyıdan çözüp ırmağa sürdüm. Akıntı korkunç bir hızla sandalı sürükledi. Başım döndü ve sandala yerleştirdiğim meyve yığının üzerine tıpkı sarhoş bir tavuk gibi düştüm. Yeniden kendime geldiğimde yöreme bakındım. Ve her zamandan fazla korkudan kımıldamadan kaldım. Ve bir gök gürültüsü sesiyle sağırlaştım. Irmak rüzgardan bile hızlı, kayalara gürültüyle çarparak ve görmekten çok sesini işittiğim kuyu gibi derin bir uçuruma atlayarak kaynayan bir köpük şelalesine dönüşmüştü. Kim bilir nasıl bir yükseklikten düşerek hiç kuşkusuz yok olup gidecektim. Bu müthiş fikre kapılınca tüm gücümle sandalın dallarına sarıldım ve parçalanıp lapa haline geldiğimi görmemek için elimde olmayarak gözlerimi kapadım. Ve ölmeden önce Allah'ın adını andım. Birdenbire uçuruma düşecek yerde sandalın ansızın suyun üzerinde durduğunu hissettim. Bir an için gözlerimi açıp ölüme nerede kavuştuğumu görmek ve kayalarda parçalanmak üzere mi bulunduğumu anlamak istedim. Ama böyle olacağına, sandalın birilerinin beni tutmak üzere ırmağa fırlattığı büyük bir ağa takılmış olduğunu gördüm. Böylece yakalanarak kıyıya sürüklendim ve sandalım ırmak üzerinde sürüklenip giderken beni ağın ilmikleri arasında yarı ölü karaya çektiler. Orada öylece devinimsiz ve titreyerek uzanırken beyaz sakallı saygın bir şeyh bana doğru yaklaşarak "Hoş geldin," dedi ve beni çok rahatlatan sıcak giysilerle donattı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 313. gece olunca demiş ki: "Çok rahatlatan sıcak giysilerle donattı. Yaşlı adamın bedenime uyguladığı ovuşturma ve sürtünmeyle bir kez canlanınca kalkıp kıç üstü oturdum. Ama hala söz söyleyecek durumda değildim. Bunun üzerine yaşlı kişi beni kolumdan tutup yavaşça hamama götürdü. Orada ruhumu yeniden canlandıran harika bir banyo yaptırdı. Ve nefis kokular koklattı ve bedenime de sürdü. Sonra beni alıp evine götürdü. Bu yaşlı kişinin evine girince tüm ailesi benim gelişimi sevinçle karşıladı. Ve bana büyük bir sevecenlik ve dostluk gösterdiler. Yaşlı adamın kendisi beni kabul salonunun ortasına oturttu ve bana en iyisinden yiyecekler sundu ve çiçeklerle hoş bir şekilde kokulandırılmış bir su içirdi. Bunu izleyerek yöremde günlük yaktılar, köleler bana el yıkamam için kokulu sıcak su getirip parmaklarımı, sakalımı ve dudaklarımı kurulamam için kenarları işlenmiş peşkirler sundular. Bundan sonra yaşlı adam beni güzel eşyalarla donanmış bir odaya götürdü. Orada beni tek başıma bırakıp sessiz olmaya büyük bir özen göstererek çekilip gitti. Ama emrime verdiği köleler zaman zaman gelerek yapabilecekleri bir hizmet olup olmadığını soruyorlardı. 3 gün boyunca bana kimse herhangi bir soru sormadan böylece ağırlandım. Hiçbir şeyim eksik olmadı. Büyük bir özenle bakıldım, en sonunda gücüm tamamıyla yerine geldi. Ruhum ve yüreğim sakinleşti ve yenilendi. Bunun üzerine 4. günün sabahı yaşlı adam gelip yanıma oturdu. Ve selamlaşmadan sonra bana, "Ey konuğumuz, varlığın bize mutluluk ve zevk verdi. Seni uçurumdan kurtarmak için bizi yoluna çıkaran Tanrı'ya şükürler olsun. Sen kimsin ve nereden geliyorsun?" dedi. Bunun üzerine ben de yaşlı adama yaşamımı kurtararak, sonra da beni en iyi şekilde yedirip içirip ve yıkayıp harika kokulara bürüyerek göstermiş olduğu değer biçilmez hizmetten ötürü çok teşekkür ettim. Ve kendisine, "Bana denizler üzerinde uzun yolculuklar yapmamdan ve başıma iğnenin ucuyla gözün köşesine yazılsa ibret almasını bilen okuyucuya ders oluşturacak akıl almaz şeyler geldiğinden dolayı denizci Simbat derler," dedim. Ve yaşlı adama öykümü başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlattım. Bunu duyan yaşlı adam çok şaşırdı ve bir saatlik bir süre hiç konuşmadan öylece kala kaldı. Çünkü işittiklerinden çok etkilenmişti. Bundan sonra başını kaldırdı ve kurtulmuş olmamdan ötürü sevincini tekrarlayarak bana, "Şimdi ey konuğum, benim önerilerimi dinlemek istersen güç bulunurlukları ve nitelikleri bakımından kuşkusuz epeyce kazanç sağlayacak mallarını burada sat," dedi. Yaşlı adamın bu sözlerini duyunca şaşkınlığın sınırına ulaştım. Ne söylemek istediğini de hangi maldan söz ettiğini de anlamamıştım. Çünkü her şeyden yoksun bulunuyordum. İlkin birkaç saniye susarak bekledim. Sonra beklenmedik bir sırada beliren böylesine olağanüstü bir öneriyi kaçırmak istemediğimden anlamış gibi bir tavır takınarak "iyi olur" diyerek yanıt verdim. Bunun üzerine yaşlı adam, "Malın hakkında hiç kaygılanma evladım. Ayağa kalkıp çarşıya kadar benimle gelmen yeter. Geri kalanla ben uğraşırım. Şayet tellal bize uygun gelecek bir öneri getirirse kabul ederiz. Yoksa malı fiyatlar yükselesiye benim dükkanımda saklarız. O zaman daha karlı bir fiyat üzerinden satış yapabiliriz," dedi. Bunu duyunca kendimi tümüyle artan bir şaşkınlığa kaptırdım ama bunu hiç belli etmedim. Kendi kendime de Sabret biraz daha Simbat, neyin söz konusu olduğunu yakında anlarsın, diyordum. Yaşlı adama da, ey saygın amca, işittim ve itaat ettim. Sen neyin yapılmasını uygun görüyorsan ben kabul ederim. Benden yana, benim iyiliğim için yaptığım bunca şeyden sonra irademi sana bağlamaktan başka şey düşünmem, diyerek hemen ayağa kalktım ve birlikte çarşıya gittik. Çarşının orta yerine geldiğimizde tellalı ve oraya getirilmiş bulunan sandalı ve yöresine toplanmış ve ona saygıyla ve başlarını sallayarak bakan simsar ve tacir kalabalığını gördüm. Her yandan hayranlık haykırışları duyuyordum. Aman ya Rabbi, ne bulunmaz nitelikte sandal bu böyle. Dünyanın hiçbir yerinde buna denk nitelikte mal bulunmaz, diyorlardı. O zaman söz konusu malın ne olduğunu anladım ve satış dolayısıyla saygın ve ihtiyatlı bir havaya girmenin doğru olacağına hükmettim. Ama koruyucum olan yaşlı adamın simsar başına yaklaşarak birdenbire ona arttırmayı aç dediğini duydum. Sandala 1000 dinar değer verilerek arttırma açıldı. Simsar başı, ey alıcılar, sandal ağacından yapılmış sal 1000 dinara diye haykırdı. Bunu duyan yaşlı adam, ben 2000 öneriyorum diye seslendi. Ama bir başkası, benden 3000 diye haykırdı. Ve tacirler arttırmayı 10.000 dinara kadar yükselttiler. Bunun üzerine simsar başı benden yana bakarak bana, 10.000 veriyorlar, daha fazla arttıran yok, dedi. Ama ben onu bu fiyata satmam, dedim. O zaman koruyucum yanıma yaklaştı ve bana, yavrum, çarşı bu sıralar pek refah içinde değil ve mal da neredeyse değerini bulmuş durumda. Sunulan bedeli kabul etsen iyi olur. Ama istiyorsan ben kendi adıma biraz daha arttırayım ve 100 dinar fazlasını önereyim. Bana malı 10.100 dinara bırakır mısın, dedi. Kendisine, vallahi ben iyi yürekli amcacığım, bunu sadece yaptığın iyiliklere duyduğum minnetin karşılığı olarak kabul ederim, diyerek yanıt verdim. Bunu duyan yaşlı adam kölelerini çağırdı ve sandalı saklasınlar diye dükkanına taşıttı. Beni de evine götürerek önerisini kabul ettiğimden dolayı teşekkür ederek orada hemen 10.100 dinarı önümde sayıp anahtarını bana verdiği sağlam bir kutuya yerleştirdi. Bunu izleyerek sofrayı kurdurdu. Yiyip içerek keyif içinde sohbet ettik. Sonra da elimizi ağzımızı yıkadık. Sonra bana, çocuğum, sana kabul etmeni dileyerek bir öneride bulunacağım, dedi. Kendisine, iyi yürekli amcacığım, senin önerilerini gözümü kırpmadan kabul ederim, diye yanıt verdim. O zaman, görüyorsun ki oğlum, ben yaşı oldukça ilerlemiş bir kimseyim. Ve günü geldiğinde mirasımı bırakacağım erkek evladım da yok. Ama henüz pek genç yaşta, güzellikten yana nasibi olan ve ben ölünce servetime sahip olacak bir kız çocuğum var. Onu sana nikahla vermeyi düşünmekteyim. Şu koşuldaki, bizim ülkemizde oturacak ve bizim yaşamımızı benimseyeceksin. Böylece neyim var, neyim yoksa ve elimin altında tuttuğum her şey senin olacak. Bu durumda benim yetkim ve mallarımın sahipliği sana geçer, dedi. Yaşlı kişinin bu sözlerini duyunca sessizce başımı önüme eğdim ve hiçbir şey söylemeden bir süre öylece kaldım. Bunu görünce yeniden söze başlayıp, bana inan oğlum ve dileğimi yerine getir, sana iyilik getirecektir. Ruhunu teskin etmek üzere ölümümden sonra kızım olan karını da yanına alarak kendi ülkene gidebileceğini buna eklemek isterim. Senden sadece burada toprağa verileceğim zamana kadar kalmanı istiyorum, dedi. O zaman kendisine, vallahi Şeyh amcacığım, zaten sen benim babam gibisin. Sana uygun gelenden başka ne fikrim ne de aldığım karar var. Zira ben yaşamımda ne zaman bir tasarıyı uygulamak istemişsem felaket ve düş kırıklığıyla karşılaşmışımdır. Bundan dolayı senin iradene uymaya hazırım, diye yanıt verdim. Benden aldığı cevaba pek sevinen yaşlı adam kölelerine hemen gidip kadı ve tanıkları çağırmalarını buyurdu. Onlar da gelmekte gecikmediler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 14. ayrımın sonu. Sayfa 150.